Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutarihli Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 21'de 1403 Hicri Kameri, 9 Recep 1446, Miladi 10 Ocak 2025 Cuma. Ayrıca İmam Hadi Aleyhisselam veladetli dönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle tebrik ediyoruz. Bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız sabah bülteni ve siyasi yorumlarından ardından Sömürge Podcast'ı İmam Cevad Aleyhisselam'ın veladetli dönümü ve dünyada su krizi, umutta ve endişeler isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Tahran Cumhuriyeti'nin Batı Asya haritasının direniş ekseni lehine değiştiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, İran'ın, affedersiniz, Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı tebrik etti. İran'ın Avrasya ülkeleriyle ticaretin değerinde %20 artış yaşandı. El Amiri, Amerika'nın Irak'taki varlığının sona ermesi gerektiğini vurguladı. Lübnan yeni Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik saldırganlığına karşı koymanın önemini vurguladı. Ve İran Yüksek Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Ahmadiyan, yabancıların varlığı bölgenin güvenlik denklemlerini karışık hale getirdiğini belirtti. Şimdi haberler.
Tahran geçici Cuma imamı, küresel istikbarın çabalarının aksine Batı Asya bölgesinin haritası direniş ekserinin lehine değişti, dedi. Muhabirimizin bildiğine göre Hücretül İslam, Seyyid Muhammed Hasan Ebu Turabi Fert bu haftaki Cuma namazı hutbelerinde küresel istihbarın İran İslam Cumhuriyeti'ne baskı uygulamak amacıyla Afganistan ve Irak dahil olmak üzere İran'ın komşu ülkelerine başarısız yaptırımlarına işaretle küresel istihbarın Batı Asya'nın haritasını değiştirmeye çalışanı ama bölgenin haritası direniş ekserinin lehine değiştiğini söyledi. Tahran geçici Cuma imamı İnkılap liderinin Kum halkı ile yaptığı görüşmede yaptığı açıklamaların önemli noktalarını işaret ederek şöyle devam etti. Devrim liderinin açıklamalarının önemli başlıklarından biri de İslami İran'da %8'lik sürdürülebilir ekonomik büyümeydi. İslami İran 40 yıldır çeşitli yaptırımların baskısı altındaydı ve son 10 yılda bu yaptırımların özellikle arttığı görüldü. Hücretül İslam Ebu Turabi Fer devrim liderinin Kum halkı ile yaptığı görüşmede İslam dünyasının uyanışı ve İslam ümmetinin dini kimliğine geri dönmesi konusunda yaptığı açıklamaların bir başka bölümüne değinerek şunları kaydetti. Ulusal çıkarları, güvenli ve kibren ve Amerika'nın aşırılıklarına karşı direnişe destekleme kararlılığı tüm İslam dünyasını saran büyük bir eylemdir. Tanrı'ndaki geçici cuma imamı ayrıca İran-İslam devrimi, İslam dünyasının bugün karşı karşıya kaldığı uyanışta ve büyük devrimci ve otoriter harekette önemli ve etkili bir rol oynamıştır, dedi. Hüccetül İslam Ebu Turabi Ferd ayrıca Yemen'in kahraman ülkesine yönelik 8 yıllık yaptırımlar, tehditler ve bombalama olmasaydı Yemen'in bugün bu güç konumunda olmayacağını belirterek şöyle devam etti. Gelecekteki olaylar buna benzerdir ve Suriye'de çaresizce atılan adımlar şüphesiz İslam ümmetinin direniş ve dayanışma ekseninin otoritesinin artmasına ve Siyonist rejimin diğer başarısızlıklarına zemin hazırlayacaktır.
İran Cumhurbaşkanı bir mesajında Temsilciler Meclisi'nin oy çoğunluğuyla seçilen Lübnan'ın yeni Cumhurbaşkanı'nı içtenlikle tebrik ederek, İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Cumhurbaşkanlığını süresince karşılıklı işbirliğini tüm farklı alanlarda daha da geliştirmeye hazır olduğunu bildirir ifadesini kullandı. Mesut Pezeşkian, General Joseph Aoun'a gönderdiği mesajda kendisini Temsilciler Meclisi'nin oy çoğunluğuyla Lübnan'ın yeni Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden dolayı tebrik ederek, bu seçimin Lübnan'daki siyasi parti ve grupların oy birliğiyle yapıldığını ifade ederek, siyasi istikrar, ekonomik büyüme ve ilerleme ve Lübnan'ın sevgili halkına barış ve refahı beraberinde getireceği temennisinde bulundu ve şüphesiz istikrar ve birliğin güçlenmesi, Siyonist düşmanın Lübnan topraklarına yönelik açgözlülüğünü yenecektir ifadesine dikkat çekti. General Joseph Aoun Perşembe günü ikinci tur oylamada 99 lehte oyla Lübnan Cumhurbaşkanı seçildi.
İran Gümrük Müdürü yaptığı açıklamada İran'ın Avrasya Birliği ülkeleriyle dış ticaretinin değeri Hicri Şems'i bu yılın ilk 9 ayının sonuna kadar 2704 milyar dolara ulaştığını belirtti. Saab haberine göre Farud askeri İrna'ya verdiği röportajında İran'ın Avrasya ülkeleriyle ihracat ve ithalatını ayrıntılarıyla anlatan bir rapor sunarken şunları söyledi. İran'ın Avrasya ülkelerine ihracatının değeri yaklaşık 1 milyar 494 milyon 839 bin dolar olarak gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemine göre %20,79 artış kaydedildi. Askeri şöyle devam etti, bu dönemdeki ihracatın ağırlığı ise 3 milyar 857 milyon kilo olarak tahmin edilirken, geçen yılın aynı dönemine göre ağırlıkça %21,69 artış kaydedildi. İran Gümrük Dairesi Başkanı şöyle devam etti, İran'ın ihracatının en büyük payı sırasıyla Rusya, Ermenistan ve Kazakistan'a yapıldı. İran'ın Avrasya Birliği üyesi 5 ülke ile ithalatının durumuna değinen askeri, bu dönemde İran'ın toplam ithalatı geçen yılın aynı dönemindeki 1,495 milyar dolara göre %19,16 azalışla 1,209 milyar dolar oldu, dedi. İran Gümrük Genel Müdürü aynı dönemde ithalatın ağırlık bazındaki payı 1 milyar 626 milyon 183 bin kilogram oldu. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre %45,3'lük bir düşüşü ifade ediyor, dedi. Askeri en fazla ithalatın Rusya'dan yapıldığını belirterek, bu ülkeden yapılan ithalatın payı yaklaşık 1 milyar dolar, ağırlığı ise 1 milyar 491 kilogramdır, dedi. İran Gümrük Müdürü en düşük ithalat Kırgızistan'dan yapılıyor, dedi.
Irak Bedir Örgütü Genel Sekreteri yaptığı açıklamada ülkedeki Amerikan varlığının sona erdirilmesinin gerekliliğini vurguladı. Sahabın İrna'ya dayandırdığı habere göre Hadi el-Amiri, Irak Şii alimlerinden, Irak İslam İnkılabı Yüksek Konsey kurucularından Seyyid Muhammed Bagır el-Hekim'in şehadet yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada şunları vurguladı. Direniş yolu her ne pahasına olursa olsun devam etmeli. Amerika'nın Irak'taki işgal rolü sona ermeli ve Irak egemenliği Eylül 2025'e kadar sallanmalıdır. Irak hükümeti arasında ülkenin üst düzey komitelerinin toplantıları sonucunda geliştirilen uluslararası koalisyon güçlerinin misyonunun sonlandırılması başlıklı bir anlaşma bulunuyor. Bu anlaşmaya göre yabancı güçlerin çekilmesinin ilk aşaması Eylül 2025'te sona erecek, ikinci aşama ise Eylül 2025'te başlayıp Eylül 2026'da sona erecek. El Amiri Türkiye'nin Irak topraklarındaki varlığına ilişkinde Türk kuvvetlerinin Kuzey Irak'ın tüm bölgelerinden çekilmesi gerekiyor ve Türkiye'nin Kuzey Irak'ı işgal etmesinin hiçbir gerekçesi yok dedi.
İran Dışişleri Bakanı'nın sözcüsü Bekai, General Joseph Aoun'un Lübnan'a yeni cumhurbaşkanı seçilmesine, kendisine, Lübnan hükümetine, halkına ve bu ülkenin siyasi sahnesindeki tüm gruplar ve partilere tebrik etti. Merhaba Ajansı'nın bildiğine göre İran Dışişleri Bakanı sözcüsü İsmail Bekai, General Joseph Aoun'un Lübnan'a yeni cumhurbaşkanı olarak seçilmesine, kendisine, Lübnan hükümetine, halkına ve bu ülkenin siyasi sahnesindeki tüm gruplar ve partilere tebrik etti. Dışişleri Bakanı sözcüsü bu seçimin Lübnan'daki çoğunluk grupları ve partilere mutabakat ve anlaşmasının bir ürünü olduğunu belirterek bunun tüm Lübnan için bir başarı olduğunu ifade etti. Bekai ayrıca Cumhurbaşkanı'nın seçilmesinin Lübnan'da işbirlik ve bütünlüğü güçlendirmesi, bu ülkenin ilerleme ve kalkınma yolunu kolaylaştırması, ekonomik alanda ve Siyonist rejimin vahşi saldırılarına neden olduğu yıkımların yeniden inşasında karşılaştırılan zorluk ve sorunların aşılmasına yardımcı olması temelisinde bulunurken, milli egemenlik ve toprak bütünlüğünün işgalci rejimin tehdit ve ihtiraslarına karşı korunması gerektiğini vurguladı. Dışişleri Bakanı'nın sözcüsü İran ile Lübnan arasındaki tarihi ilişkilere dikkat çekerek, İran İslam Cumhuriyeti hükümetinin Lübnan hükümeti ile tüm alanlarda ilişkilere geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.
Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı ülkenin siyasi performansının değiştirilmesi ve Siyonist rejimin Güney Lübnan'a yönelik saldırganlığına karşı mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. Sahab'ın Mehrabar Ajansı'nın bildirdiğine göre Lübnan Cumhurbaşkanı seçilen Joseph Aoun, ülke parlamentosunda yaptığı konuşmada Lübnan'ın terörizm ve ülkeye yönelik İsrail saldırganlığıyla mücadele etmek için ordusuna yatırım yapacağına söz veriyorum dedi. Lübnan'ın yeni Cumhurbaşkanı ülkeye yönelik Siyonist saldırganlıkla mücadele için kapsamlı savunma politikasının gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı ve şöyle dedi. Lübnan'ın egemenliğine ve bağımsızlığına asla kayıtsız kalmayacağız ve İsrail'in Güney Lübnan'da ve ülke genelinde tahrip ettiği kaynakları yeniden inşa edeceğiz. Lübnan parlamentosunda Perşembe günü öğleden sonra yapılan ikinci tur oylamada Lübnan ordu komutanı Joseph Aoun 99 oyla Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı seçildi.
İsrail tankları ve piyade birlikleri bir kez daha Lübnan'ın El Tayyebe kasabasına girerek evlere saldırarak ateş açtı. Sahab'ın bildiğine göre El Mera televizyonu tanklar ve düşman piyade güçlerinin Lübnan'ın El Tayyebe kasabasına yeniden saldırdığını, kasabadaki evlere ateş açtığını ve saldırı düzenlediğini bildirdi. Ayrıca İsrail'in Güney Lübnan'daki El Tayyebe ve El Udeysa kasabalar arasında işgalci güçlerin devriyesiyle eş zamanlı olarak patlama yaşandığına dikkat çekti. Lübnan'daki ilerleme hükümeti başbakanı Necip Mikati, Cumhurbaşkanı sarayında yaptığı konuşmada Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile mevcut zorluklar, güneydeki durum ve İsrail ihlallerinden derhal ve tamamen sona erdirilmesi gerektiği hakkında görüşünü ve yasal işlemlerin başladığını belirtti. Elize Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanı seçiminin ardından yakından Lübnan'ı ziyaret edeceğini duyurdu. İşgal altındaki Filistin'de İbranice yayın yapan Maarif gazetesinin yaptığı bir anket, Siyonistlerin %88'inin Gazze krizi konusunda anlaşmaya varılmasını istediğini ortaya koydu. El-Kudüs Haber Kanalı 11 ay İsrail hapishanelerinde kaldıktan sonra serbest bırakılan Van Yunus'taki Avrupa Hastanesi'ne geri dönen Filistinli doktor Mahmud Ebu Şahade'nin görüntülerini yayınladı. Hamas hareketinin üst düzey isimlerinden Abdurrahman Şadid, Amerikan tehditlerine Filistin halkı için hiçbir önemi yok ve Filistinler haklı olduklarını biliyorlar dedi.
İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, barış ve istikrarın ancak bölge ülkelerinin yardımı ve işbirliği sağlanabileceğini belirterek, yabancı güçlerin varlığı bölgenin siyasi ve güvenlik denklemlerinin karmaşıklığını arttırıyor dedi. İran Press'in haberine göre İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmedyan, Perşembe günü Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya gelerek İran ile Ermenistan arasındaki tarihi ilişkilerin derinliğini ve toplumsal ve halklar arası etkileşimlere değindi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin sanayi, tarım, nanoteknoloji ve biyoteknoloji alanlarındaki bilimsel ve teknolojik deneyimlerini aktarmaya hazır olduğunu duyurdu. Görüşmede rafineri ve petrokimya inşaatı gibi yeni alanlarda işbirliğinin daha da arttırılması yolları ele alındı.
İran İslam Cumhuriyeti Tarım Bakanı, İranlı ve Türk yetkililerinin kararlarının ikili işbirliğinin etkili olduğunu belirterek, İran ve Türkiye'nin tarım alanında pek çok ortak noktasının bulunduğunu söyledi. Ekonomik heyetin başında Türkiye'ye giden Gulam Rıza Nuri, Kızılcı, hükümetin Tarım Bakanlığı'nın ve diplomatik sistemin çabası Türkiye başta olmak üzere komşu ülkelerle ilişkileri genişletmektedir. Dolayısıyla 180'den fazla ekonomi aktivitenin coşkulu bir şekilde bu geziye katılması İran özel sektörünün bu yönde eskisinden daha güçlü bir adım atmaya hazır olduğunu gösteriyor açıklamasında bulundu. İranlı ihracatçılar için Türk gümrük sorunlarını çözme araçlarına işaret eden Nuri, 14. hükümetin kriteri ve vade hukuka uymaktır. Keyfi direktifleri engel olmalıyız ki ihracatçılarımızın itibarına zarar gelmesin.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin yerli balistik savunma sisteminin test edildiğini ve tanıtıldığını duyurarak, bu sistem askeri alanda ve düşman ülkelerin zihninde pek çok denklem yaratacaktır, dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri Harekat Başkanı Yardımcısı Tuğgeneral Davud Şeyhani, Perşembe gecesi düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi. Gizli savaş uçağı spektrumunda yer alan F-35 ve F-22 savaş uçaklarının radarlara tespiti zordur. Fakat İran hava savunma alanında geliştirdiğimiz yerli kapasite ve ekipmanlarla bunlara yönelik planlarımız var. General Şeyhani 9D füze sisteminin başarılı performansı hakkında şunları söyledi. Ülkenin hava savunma otoritesinin ortak tatbikatında bu sistemin Dezful ve Sevom Hordat sistemiyle birlikte başarıyla uygulanması Siyonistlerin İran savunmasını yok ettiği iddiasının asılsız olduğunu ortaya koydu.
İran Maden ve Sanayi Suyu Temini Şirketi CEO'su Umman Denizi'ne dünyanın en büyük beton menfezinin yerleştirildiğini duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla sürüyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Haçlı Şabi güçlerinin IŞİD'e karşı mücadeledeki güvenlik başarısıyla ilgili. Amerika, Irak hükümetine Haçlı Şabi güçlerinin faaliyetlerini durdurması yönünde baskı yapmaya çalışırken, ülkenin Anbar elindeki güvenlik kaynakları, Haçlı Şabi güçlerinin IŞİD'in yeni bir harekatını etkisiz hale getirdiğini bildirdi. Haçlı Şabi güçleri, Anbar vilayetine bağlı Felluce'nin kuzeyindeki Saklaviye ilçesi yakınlarındaki bir güvenlik merkezine saldırı planlayan önde gelen bir IŞİD yöneticisini pusu kurarak yakalamayı başardı. Bu şahıs Irak güçlerine yönelik terör eylemleri ve saldırılar nedeniyle aranıyor ve IŞİD terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle onun Haçlı Şabi güçlerinin önemli bir istihbarat ve güvenlik operasyonuyla yakalanması önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor. Irak'ta son birkaç yıldaki güvenlik gelişmeleri, Irak'ta IŞİD terör örgütünün yenilgisini ve çöküşüne yol açan en etkili ve kuvvetli güçlerden birinin şu anda ülkede resmi bir askeri ve güvenlik grubu olarak faaliyet gösteren Haçlı Şabi güçleri olduğunu göstermektedir. Bu konu önemlidir çünkü Irak halkından intikam almayı amaçlayan IŞİD, ülkede güvenliği bozma ve istikrarsızlığı yaratma çabalarını sürdürüyor. Fakat Haçlı Şabi güçlerinin yakınlığı, Haçlı Şabi güçlerinin uyanıklığı sayesinde örgütün bugüne kadar pek çok hedefi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Irak güvenlik kaynakları daha önce ambarda IŞİD unsurlarına ait gizli bir tünel bulunduğunu duyurmuş ve Haçlı Şabi güçleri tarafından Rava, Rutba ve El-Kaim bölgelerinde önleyici istihbarat ve güvenlik operasyonları yoluyla gizli IŞİD karargahının imha edildiğini duyurmuştu. IŞİD unsurları bu tünelleri silahlarını gizlemek amacıyla kullanıyordu. Birleşik Anbar Koalisyon liderlerinden Muhammed El-Düleymi, Irak'ta istikrar ve güvenliğin sağlanması için Haçlı Şabi güçlerinin faaliyetlerini sürdürmesinin ve güçlendirilmesinin zorunluluk olduğunu ve Amerika'nın Haçlı Şabi güçlerinin dağıtılması çağrısında bulunması amacının Irak'ta güvenliği bozma ve istikrarsızlığını körüklemek olduğunu söyledi.
El-Düleymi'ye göre Amerika'nın amaçlarından biri terörizmi Suriye'den Irak'a ihraç etmek ve böylece Irak'taki uzun vadeli askeri varlığının devam için gerekli zemini de oluşturmaktadır. Amerika'nın Batı Anbar'a bağlı Hit bölgesindeki El-Bağdadi ilçesindeki Ayn el-Esed üssüne hala binlerce askerini bulundurdu ancak Irak'tan güçlerini çekme sözünü yerine getirmediği belirtiliyor. Bir yandan Irak'ta güvenlik, diğer yandan Haçlı Şabi güçlerinin dağıtılmasıyla ülkenin güvenlik kurumlarının zayıflatılması, onun Irak işlerinde devam eden varlığı ve müdahalesi için gerekli bahaneyi sağlıyor. Bu arada Irak halkı için de Amerika'nın ülkelerinde sadece bir fitne çıkarmak istediği gayet açıktır. Dolayısıyla Haçlı Şabi güçleri de dahil olmak üzere savaşı Irak güçlerinin varlığı ülkede güvenlik ve istikrarın sağlanması açısından hayati önem taşımaktadır.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz, Siyonist rejim İsrail'in kendi hedefleri ve stratejisinin başarısız olduğunu itirafıyla ilgili. Gazze'nin kuzeyindeki sakinlerin katliamı ve zorla yerlerinden edilmesine yönelik çizilen Generaller Planı'nın tasarımcısı, Netanyahu kabinesinin savaşı sürdürmeye yönelik planlama ve belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli araçların eksikliğini eleştirerek, İsrail'in Gazze'deki stratejisinin başarısız olduğunu ve askeri baskının işe yaramadığını söyledi. Siyonist rejim ordusunun emekli generali ve daha önce İsrail'in hedeflerinin yenilgisini kabul eden ve aynı zamanda Kuzey Gazze şeridi sakinlerini öldürme ve zorla yerinden etme planını içeren Generaller Planı'nın tasarımcısı Giora Eiland, İbranice yayın yapan Yediot Ahronot gazetesinde yayınlanan yeni yazısında Siyonist rejimin Gazze savaşındaki askeri stratejisini eleştirdi ve şunları söyledi. İsrail'in savaştaki hedeflerine ulaşması için tek başına askeri baskı yeterli değil. Söz konusu Siyonist General, Gazze Savaşı'nın sonucu başlıklı makalesinde askeri baskının yeterli olmadığını vurguladı ve şunları yazdı. İsrail'in en büyük hatalarından biri, kendisini Gazze halkına mal eden Hamas hareketinin terörist bir grup olduğu yönündeki Amerikan söylemini tekrar desteklemesidir. Ama gerçek şu ki Gazze'nin hükümeti sayılan Hamas 7 Ekim 2023'te İsrail'e savaş ilan etti. Makalenin devamında devletler arasındaki savaşta düşmana ekonomik baskı seçeneğinin kullanılabileceği, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukayı daha da yoğunlaştırabileceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi. İkinci hata ise İsrail'in düşmanın zayıflığından yararlanmaması ve Hamas'ı teslim olmaya zorlamamasıydı ve hedeflerimize ulaşmanın üç yolu vardır. Siyonist rejim Gazze şeridini gerçek bir hapishaneye çevirirken, bu şeritteki mültecilerin hayatları için gerekli olan yardım ve temel ihtiyaçların girişine izin vermezken, Gazze halkını öldürmek ve yerinden etmek için hiçbir suçtan kaçınmadı. Generaller planının tasarımcısı şunları söyledi: halkı öfkelendiren ekonomik yaptırımların uygulanması, generaller planında yer alan ve şu anda Gazze'nin kuzeyinde tedricen uygulanmaya başlanan planın asıl ilkesi. Ayrıca Gazze'de alternatif bir hükümetin desteklenmesi de İsrail'in reddettiği bir diğer seçenekti. Filistinlilere karşı toprak kaybetme tehdidi İsrail'in henüz denemediği başka bir stratejidir.
Adı geçen Siyonist general şöyle devam etti: İsrail, Gazze'de yalnızca askeri baskıya odaklanan geleneksel stratejiler seçti. Bu çok büyük bir hatadır, zira İsrail, Hamas'ın son 15 yıldır bu tür baskılara karşı hazırlıklı olduğunu düşünmüyordu. Ancak İsrail'in üçüncü hatası, savaş sonrası Gazze'nin geleceğine ilişkin net bir siyasi plan hazırlayamamasıydı. Amerikan başkanlığı sona eren Joe Biden, 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısının ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan savaş sonrası döneme ilişkin planlarını açıklamasını istedi, ancak Netanyahu net bir cevap vermedi ve savaş sonrasında bunu konuşacağını söyledi. Gloria Giora İran şunları vurguladı: Netanyahu'nun bu tür pozisyonları aşağılayıcıdır. Bu da savaş sonrası aşamayı da yönetecek herhangi bir siyasi perspektife sahip olmadığı anlamına geliyor. İsrail kabinesi pozisyonunu netleştirseydi daha iyi olurdu. Ayrıca İsrail, Gazze'nin kalıcı silahsızlandırılmasına siyasi bir alternatif yaratabilecek Arap ve Batı ülkelerle konuşmaya hazır olmalıdır. Ülkelerin savaş zamanında yapabileceği en büyük hata, hedeflere ulaşmanın uygun yolları hakkında ciddi ve derin bir görüşme yapmadan hedefler belirlemektedir. Bu Siyonist analiz şunları ekledi: savaş hedefleriyle bu hedeflere ulaşmak için uygun araçlar arasındaki ilişki hakkında anlamlı bir istişare yapmadan savaşa gitmek, tarih boyunca birçok tarafın yaptığı geleneksel bir hatadır ve bu şimdi İsrail'in başına da gelmiştir. Hamas'la yapılan savaşa gelince, bu harekete uygulanan askeri baskı hareketin bir ölçüde zayıflamasına neden olmuştur. Ancak bu baskı İsrail'in savaştaki ana hedeflerine, yani İsrailli esirlerin Gazze'den serbest bırakılması ve Hamas'ın yok edilmesine ulaşması için yeterli değildir.
İran Radyo Podcast. Başlangıçtan günümüze sömürge podcast serisi, sömürgeciliğin utanç verici olgusunu ele alırken, bu olgunun dünyanın farklı yerlerinde tarihini, arka planını, nasıl oluşturulduğunu ele almakta. Sömürgeciliğin ortaya çıkışı ve oluşumundaki nedenleri incelenmekte, aynı zamanda türlerini de tanıtmaktadır. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Başlangıçtan günümüze sömürge podcast serisiyle tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde sömürgeciliğin etki ve sonuçlarını ele almak istiyoruz. Değerli dinleyiciler, dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hep birlikte dinleyelim. Sömürgecilik, sömürgeleştirilen bölgeler üzerindeki hakimiyet döneminde yoksulluk ve sefaletten başka bir şey getirmeyen pek çok olumsuz etki ve sonuçlar bırakmıştır. Günümüzde ülkelerin ekonomik durumlarını ifade etmek için çeşitli sınıflandırmalar kullanılmaktadır. Bu sınıflandırmada dünya ülkeleri 4 gruba ayrılmıştır. İlki dünya ülkeleri ya da ilerlemiş, gelişmiş ülkeler. Bu sınıf ekonomik ilerleme açısından ilk sıralarda yer alan uzun vadeli ve istikrarlı ekonomik büyüme yaşayan, kişi başına düşen milli geliri en yüksek olan ülkeleri ifade etmektedir. Amerika, Kanada, Fransa, İngiltere, Almanya, Belçika, İsveç ve Japonya gibi ülkeler bu başlık altındadır. İkincisi, dünya ülkeleri ya da gelişmekte olan ülkeler. İkinci dünya ülkeleri terimi, ekonomik büyüme aşamasından geçen, ancak hala birinci dünya ülkelerine göre daha düşük konumda olan ülkeleri ifade eder. Rusya ve Malezya ülkeleri bu gruba dahildir. Üçüncü, dünya ülkeleri ya da geride kalmış ülkeler, başka bir tabirle geride bırakılmış ülkeler. Bu ünvan, sosyal ve ekonomik açıdan geride bırakılmış ve kişi başına düşen milli geliri düşük olan ülkelere verilmektedir. Bunlar, bağımsızlığını yeni kazanan Afrika ve Asya ülkeleriyle Latin Amerika ülkelerini kapsamaktadır. Dördüncü, dünya ülkeleri ya da çok geride bırakılmış ülkeler. Bangladeş, Yemen, Sudan, Nepal ve Arnavutluk ülkeleri bu gruba dahil olmaktadır. Dördüncü dünya ülkeleri unvanı çok fakir ülkeleri ifade etmektedir. Dünyayı kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayıran bir sınıflandırma daha mevcuttur. Kuzey ülkeleri nüfusun 1/4'üne ve dünya gelirinin 1/5'üne sahip olan Avrupa ve Kuzey Amerika'nın zengin ülkelerini kapsamaktadır. Ancak güney, dünya nüfusunun 1/3'ünü barındıran ve dünya gelirini yalnızca 1/5'ine sahip olan ülkeleri içermektedir. Kuzey ülkelerinde yaşayanlar nadiren açlık çekmektedir. Ancak güney ülkelerinde yaşayanların en az 1/5'ü açlık ya da yetersiz beslenmeye karşı karşıya bulunmaktadır. Onların %50'si de şansa okuryazar olmuş ve çoğu eğitimli olmamaktadır. Elbette dünyanın kuzey ve güney olmak üzere iki parçaya bölünmesi tüm zengin ülkelerin kuzey yarımkürede ve ekvatorun üzerinde olduğu veya tüm fakir ülkelerin ekvatorun altında olduğu anlamına gelmiyor. Avustralya ve Yeni Zelanda ikisi de zengin ülkeler ama ekvatorun altındalar. Yine de genel olarak kuzey zengin ülkeleri, güney ise fakir ülkeleri olarak ifade edilmekte. Şimdi birinci bölüme baktığımızda ya da ikinci bölüme dikkat ettiğimizde dünyanın çoğu bölgesinin ekonomik açıdan diğer bölgelere göre çok daha alt konumda olduğunu görebilmekteyiz. Dünyanın zengin ve fakir kesimler arasında pek çok eşitsizlik mevcuttur. Maddi nimetler dünya sakinleri arasında oldukça eşitsiz bir şekilde dağıtılmakta ve bu uçurum giderek derinleşmektedir. Örneğin 1960'tan 1987'ye kadar gelişmiş sanayileşmiş ülkelerin kişi başına düşen gayri safi milli hasılası 5.519 dolardan 11.392 dolara yükselirken, Çin'in de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin gayri safi milli hasılası yalnızca 372 dolardan 731 dolara çıktı. 1950 yılında yoksul ülkelerin kişi başına düşen ortalama geliri 164 Amerikan doları değerindeyken, 1980'de sanayileşmiş ülkelerde kişi başına düşen ortalama gelir 9.648 dolara yükselmiştir. Yani 1980 yılında iki ülke grubu arasında mutlak gelir farkı ortaya çıkmıştır. Gruplar arası fark 9.403 dolar sınırına ulaşmıştır. UNICEF'e göre yalnızca 1987'de 5 yaşının altındaki 12 milyondan fazla çocuk açlık sebebiyle ölmüştür. Şimdi dünyadaki sınıflandırmalara baktığımızda bu konudaki çeşitli istatistikleri ve rakamları inceledikten sonra şu soru akla geliyor. Dünyanın büyük bir kısmı neden geride kalmıştır? Evet, dünyanın büyük bir kısmının neden geride kaldığı sorusuna cevap vermek için dile getirilen bazı nedenler ve faktörler gerçek dışıdır. Dünyanın ileri kesimlerindeki teorisyenler ve onlara bağlı kuruluşlar tarafından ortaya konmuştur. Öncelikle coğrafi faktörler, ırk, maden kaynakları açısından fakirlik gibi gerçek olmayan sebeplerden bahsedeceğiz. Ardından gerçek sebeplerden bahsedip bunları ele almaya çalışacağız. Coğrafi faktörler. Bazıları geri kalmışlığın nedenini coğrafi nedenlerden kaynaklı olduğunu, az gelişmiş ülkelerin çoğunun tropikal ve subtropikal bölgelerde yer aldığını, hareketli iklimlerin olmamasını, bunun da bahsedilen bölgelerde bazı hastalıkların ortaya çıkmasına neden olduğunu düşünmektedirler. Eğer bu doğruysa sadece tropik bölgelerde bulunan ülkeler geri kalmalıydı. Fakat bazı az gelişmiş ülkeler tropik olmayan bölgelerde yer almaktadır. Üstelik Avrupa'nın tam bir gerilik içinde olduğu dönemde, bu ülkelerin bir kısmı o dönemde gelişmiş ülkeler olarak kabul ediliyordu. Peki o dönemde neden coğrafi faktör onların ilerlemesine engel olmuyordu? Dolayısıyla bu neden gerçek dışı faktörler grubuna girmektedir. Irk faktörü. Bazıları geri kalmışlığın nedenini bu topraklarda yaşayan insanların ırk farklılıklarında aramaya çalışmıştır. Oysa bu doğru değildir. Çünkü Allah'ın gelişme ve güçlü olma yeteneğini yalnızca bir grup insana vermiş olması söz konusu değildir. Avrupalıların ve Amerikalıların beyaz tenlerinin ilerlemelerine yol açtığını düşünürsek, aynı beyazlar neden birkaç yüzyılı saf barbarlık içinde geçirerek herhangi bir ilerleme kaydedemediler? ya da Doğu uluslarından ve farklı ten rengine sahip kökenlerden gelen Japonlar neden ilerleme kaydetti? Dolayısıyla ırk farklılıkları ülkelerin geride kalmasını veya ilerlemesini etkileyen bir faktör olamaz. Maden kaynakları yoksunluğu. Bir grup teorisyen geri kalmışlığı nedenini ülkelerdeki doğal varlıklar ve maden kaynaklarının yoksulluğu olarak değerlendirmekte. Bu teoriyi reddetmek için dünyadaki maden kaynakları istatistiklerine bakılabilir. Tam tersini kanıtlamaktadır. Uzman insan gücü eksikliği. Bazıları da uzman, yönetimde güçlü ve yaratıcı kişilerin varlığının gelişmiş ülkelerin kalkınmasına yol açtığına inanmaktadır. Ancak az gelişmiş ülkelerin de bu alanda bir eksiklikleri yoktur. Elbette bazı zaaflar nedeniyle bu güçleri ellerinde tutamamaktadırlar. Gelişmiş ülkeler ise bu güçleri farklı şekillerde avlayarak, deyim yerinde ise bugün beyin göçü olarak bilinen şeyin peşinde koşmaktalar. Nüfus fazlalığı. Bazı teorisyenler nüfus artışı nedeniyle dünyanın gelecekteki durumunun çok tehlikeli olacağını öngörmekte. Dünya nüfusunun çoğunluğunun az gelişmiş ülkelerde yaşadığına inanmakta ve bunu dünyanın geri kalmışlığının ardındaki faktörlerden biri olarak bilmekteler. Bu teoriyi eleştirirken şunu da söylemek gerek. Nüfus fazlalığının ülke için sorun yaratacağı inkar edilemez. Fakat nüfus artışının geri kalmışlığın nedeni olduğu da söylenemez. Dünyanın en fazla nüfusuna sahip olan Çin gibi bir ülkenin pek çok ekonomik sorunla karşı karşıya olması gerekirken bu durum asla böyle değildir. Din. Bazıları da özellikle İslam ülkelerinde dini geri kalmışlığın bir nedeni olarak görmekteler. Böyle bir bakış açısını değerlendirirken birkaç noktaya değinmek yerinde olacak. İlki, geri kalmış ülkelerin hepsi Müslüman mıdır ve onların geride kalmalarının nedeni İslam mıdır? İkincisi, eğer İslam ilerleyememenin nedeni ise, o zaman neden Müslümanlar yüzyıllar boyunca dünyada bilimin ve ilerlemenin bayraktarları oldular? Üçüncüsü, nasıl oldu da Malezya gibi daha önce geri kalmış bir millet olarak kabul edilen bazı Müslüman milletler kısa sürede ilerleme kaydetti? Dördüncüsü, düşünmeye ve öğrenmeye teşvik etmeye bu kadar önem veren bir din nasıl ilerleme eksikliğinin nedeni olabilir? Burada şunu da söylemek gerekir ki Müslüman toplumların ilerleme kaydedememesinin nedenlerinden biri de taklitten başka bir şey öğrenmemiş bu dar görüşlü düşünürlerin varlığıdır. Ne yazık ki onların gerici düşünceleri uzun yıllar İslam toplumlarına hakim olmuşlar. Onlar sömürgecilerin varlığına ve İslam ülkelerinin zenginliklerinin yağmalanmasına zemin oluşturmuşlardır. Peki dünyadaki pek çok ülkelerin geri kalmışlığının, gelişmemişliğinin nedeni din, coğrafya, nüfus, ırk, kaynak yoksunluğu ve diğer faktörler değilse bu geri kalmışlığın gerçek nedenleri nelerdir? Gelişmemiş ülkelerin geri kalmışlığının sırrını iki kategoride ortaya koymak gerekiyor gibi görünmektedir. Birinci kategori dış etkenleri, ikinci kategori ise iç etkenleri kapsamaktadır. Gelişmemiş ulusların zenginliklerini yağmalanması. Çünkü sömürge döneminde sömürgeciler ellerinden geldikçe sömürgeleştirilen ulusların zenginliklerini ve değerli maden kaynaklarını yağmaladılar. Sömürgecilerin sömürgeleştirilen ulusların zenginliklerini yağmalamanın bir diğer yöntemi de günümüzde de devam eden kredi faizlerini artırmalarıdır. 1962 yılında Dünya Bankası 71 Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkesinin dış ülkeleri olan borcunun yaklaşık 27 milyar dolar olduğunu, şu anda ise 30 milyar dolara ulaştığını, kârlarının da yaklaşık %5 ila 8 oranında arttığını açıklamıştı. Bu olaylar, ulusların zenginliklerinin sömürgeciler tarafından yağmalanmasının yalnızca bir örneğidir. Dünyanın dört bir yanından yağmalanan tüm zenginliklerin kesin hatta yaklaşık istatistikleri toplanırsa, neden dünyanın bir kısmının zengin olduğu, dünyanın diğer büyük kısmının yoksulluk ve sefaletten muzdarip olduğu açıklığa kavuşacaktır. Tek ürün ekonomisinin dayatılması. Tek ürün ekonomisi, ülke ekonomisinin bir veya en fazla birkaç özel mal türüne dayanması anlamına gelir. Sömürgeciler, sömürge ülkeler üzerinde hakimiyet kurdukları dönemden itibaren sadece kendi çıkarlarını düşündükleri için hakim olunan ülkelerin ekonomisini tekelleştirmeye yönelik bir süreç başlattılar. Ne yazık ki bu tekelleştirmede hakim olunan ülkenin gerçek ihtiyaçları dikkate alınmamıştır. Önemli olan gelişmiş ülkelerin ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamaktır. Dolayısıyla her ülkeyi kendilerinden birini tatmin edecek bir ürün üretmeye yönlendirdiler. Evet değerli dinleyiciler, bu podcast'in son bölümü olan bir sonraki bölümümüzde ülkelerin gelişmemesinin gerçek nedenlerinden bir grup olan iç etkenleri tanıtıp ele alacağız. Bu bölümde sömürgeciliğin bazı etkilerini ve sonuçlarını ele aldık. Bu podcast serisi hakkında görüşlerinizi duymak için sabırsızlıkla bekliyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İmam Cevad Aleyhisselam'ın kutlu veladeti. Değerli dinleyiciler, Hicri Kameri 10 Recep, Ehl-i Beyt semasının parlayan 9. yıldızının kutlu veladet günüdür. Bugün gökyüzünden yıldızlar yağarken, İmam Rıza Aleyhisselam'ın mübarek dudaklarında sevinç ve mutluluk gülüşü yer aldı. Ne mutlu yeryüzünde yaşayanlara ki, Yüce Allah, Saminül Hücece, bekleyen gözlerin hürmetini, rahmet meltemini yeryüzünde estirdi. Mübarek üç ayların ilki olan Recep ayının 10. günü, cömertlik ve taharet, ilim, kemal ve zühd sembolü, İmam Cevad aleyhisselamın mübarek veladeti tüm ehlibeyt aşıklarına mübarek olsun. Hicri Kameri 195 yılı böyle bir günde dünya keramet sahibi velayet nuru ile aydınlandı. O Resulullah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin torunlarından İmam Muhammed Taki aleyhisselam idi. Medine kentinde dünyaya gelen İmam Muhammed Taki aleyhisselam, muhterem babası İmam Rıza aleyhisselamın yanında kutsal İslam dininin taalimi, maarifi ve ahkamiyle tanışarak bir imam ve bir liderin sahip olması gereken faziletlere sahip oldu. İmam Rıza aleyhisselamın şehadeti ardından İmam Cevad aleyhisselam küçük yaşına rağmen İslam ümmetinin imametini üstlendi. Tabii ki o hazretin babası birçok kez evladının gelecekte imametine değinmiş ve o hazretten saygı ile söz etmişti. İmam Rıza aleyhisselam İmam Cevad'ı kastederek şöyle buyurmuştu. Ebu Cafer benim vasiyim ve hanedanımın arasında benim halefimdir. Günün birinde bir kişi İmam Rıza aleyhisselama şöyle sordu. Sizden sonra zaruri bir konu yaşanırsa kime başvuralım? İmam buna karşılık İmam Cevad aleyhisselamı kastederek şöyle buyurdu. Evladım Ebu Cafer'e. Fakat söz konusu kişi İmam Cevad'ın imamet ve halkı hidayet etmek için yaşça küçük olduğunu kastetmişti. Bunun farkına varan İmam Rıza aleyhisselam şöyle buyurdu. Yüce Allah Hazreti İsa aleyhisselamı risalet ve peygamberliğe seçti ve o şeriat sahibi oldu. Halbuki Ebu Cafer'den daha da küçüktü. İmam Cevad aleyhisselamın yaşamının önemli konularından biri o hazretin küçük yaştan itibaren ilim, fesahat ve diğer ahlaki faziletlerde seçkin biri olma gerçeğidir. Olağanüstü bir zeka, fasih bir beyanla bilimsel ve dini meseleleri incelerdi. Dünyaca tanınan ünlü tarihçi Tebersi, İlamul Vera adlı kitapta şöyle yazıyor. İmam Cevad aleyhisselam kendi döneminde küçük yaşına rağmen ilim ve bilgi alanında hiçbir alim ve bilginin onunla eşit olmayacak seviyede fazilet, hikmet ve bilgeye sahipti. İmam Muhammed Taki aleyhisselamın en bilinen lakaplarından biri çok cömert anlamında olan Cevad'dır. O hazret sahip olduğu sıra dışı cömertliği nedeniyle Cevad olarak bilinirdi. Ehl-i Beyt'in 9. imamı Hazreti Cevad aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için her türlü maddi ve refah olanağı ve imkanı gözetmeksizin gerçek muhtaçlara yardım ederdi. Aslında mal ve servet o hazret açısından diğer insanlara rağmen özel bir anlam taşıyordu. O hazret mal ve serveti diğerlerinin sorunlarını çözmek ya da kendi ahireti için birikim olacak seviyede isterdi.
Esselamu aleyke ya veliyallah. Esselamu aleyke ya hüccetallah. Esselamu aleyke ya nurallah fi zulmatil ard. السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك وعلى آبائك السلام عليك وعلى أبنائك السلام عليك وعلى أوليائك أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته
İmam Cevad aleyhisselam Abbasi halifelerin Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ehli beytine karşı özel bir siyaset izledikleri bir dönemde yaşadı. Onların bu siyaseti hile ve nifak üzerine kuruluydu. Abbasi halifesi Mamun, sahtekarlıkla kendini görünüşte imam ile dost göstererek kendi yanında tutuyor ve böylece o hazreti yakın merceğe almaya çalışıyordu. Fakat imamı tutumu Mamun'un planını açığa çıkarttı ve bu yüzden Mamun'un tüm ısrarına rağmen hilafeti merkezi olan Bağdat'ta taşınmaktan kaçındı. İmam Cevad aleyhisselam eğitim ve öğretime ilaveten siyaset alanında da aktif varlık gösterdi. Fakat birçok durumda o dönemde yaşanan hassas şartlar nedeniyle faaliyetlerini gizli ve özel yöntemlerle sürdürdü. İmam Cevad aleyhisselamın aydınlatıcı faaliyetleri o Hazretin Abbasi halifesi Mu'tesem tarafından zorla Medine'den Bağdat'a gitmesine ve direkt olarak hükümetin denetiminde yaşamasına sebep oldu. Fakat imamın Bağdat'ta bulunması o Hazretin siyasi, kültürel ve fikri faaliyetlerin devam etmesini engelleyemedi. Masum imamların tümü takva ve iman örnekleri olarak her durumda kendilerini Yüce Allah'a bırakıyor ve ondan başkasını kendi işleri için kefil tanımıyorlar. Böylece Yüce Allah'a tevekkül ve iman dersini kendilerini izleyenlere öğretiyorlardı. Bu yüzden hak ve hakikat düşmanları her ne kadar o Hazretin yüce makam ve şanlarını alçaltmaya çalışsalar da bu hedefte hiçbir başarıya ulaşamadılar ve kendilerini rezil etmekten başka çıkarları olmadı. İmam Cevad aleyhisselam bu bağlamda şöyle buyuruyor. Kefili Allah olan bir kimse nasıl zayi olabilir? Allah'ın aradığı bir kimse nasıl kurtulabilir? Kim Allah'tan kopup başkasına ümit bağlarsa Allah onu kendisini bırakır. Kim bilgisi olmaksızın bir iş yapmaya kalkışırsa bozduğu düzeltinden daha çok olur.
Tahran Radyosu.
Yine aynı bağlamda başka bir hadiste şöyle buyuruyor. Kim Allah'a güvenirse Allah onu sevindirir. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Allah'a güvenmek bir kaledir ki emin müminden başkası ona sığınamaz. Allah'a tevekkül etmek kötülükten kurtuluş ve her düşmana karşı sığınaktır. Din izzet, ilim hazine, susmak ise nurdur. Zühdün son derecesi çok takvalı olmaktır. Bid'atler gibi dini yıkan bir şey olmaz. Tamah gibi insanları bozan bir şey bulunmaz. Halk yöneticiyle düzelir. Belalar duayla uzaklaştırılır. İmam Cevad aleyhisselam, diğer milletler arasında İslami olan ve olmayan birçok inançların yaşandığı ve ilim ve tekniklerin ilerlediği birçok kitabın Arapçaya çevrildiği bir dönemde yaşadı ve küçük yaşına rağmen birçok bilimsel tartışmalar ve konuşmalara katıldı. İmamın yaşının az olmasına rağmen sahip olduğu bilimsel bilgi, dönemin alimleri ve bilginlerin hayretine sebep olmuş, diğer dinlerin büyükleri ise İmam Cevad aleyhisselamın bilgisinin bir köşesi ile tanışınca o Hazretin sahip olduğu ilmin ilahi bilgiden kaynaklandığını itiraf ettiler. O Hazretin sahip olduğu bilginin enginliği ve genişliği kısa bir sürede Medine'den Horasan'a ve Mısır'a kadar tüm İslam topraklarını sardı. İmam Cevad aleyhisselamın katıldığı münazaralar, Müslüman olmayanların bazılarının ikna olarak hatta Müslüman olmalarına bile sebep oldu. Ehlibeyt yıldızlarının 9. İmam Cevad aleyhisselam, aydınlatıcı konuşmaları, şüpheleri giderme çalışmaları, özlü sözleri ve hitabeleri, imamın bilimsel birikiminin açık delilidir. Nitekim İslam ümmetinin imamet makamında genç bilginlerin örneği olarak ilim alanında parlayan bir yıldız gibi örnek alınırdı. İmam Cevad aleyhisselamın münazaralarda açığa çıkan, büyük ve çözülmez sorunları çözen engin sözleri ve hayret uyandıran ilmiyle dünü, Müslümanlar araştırmacılar ve bilginlerin hayretini uyandırırken, Şia mezhebine karşı olanlarında övgüye bulunmalarına sebep oldu. Öyle ki İmam aleyhisselamın üstün fazilet, ilmi ve manevi makamını itiraf etmek zorunda kalıyorlardı. Onlar imamın yüksek bilimsel konumunu itiraf ederken her biri bir şekilde imamı takdir ediyorlardı. İmam Cevad aleyhisselamın Ma'mun ve Mu'tesem dönemindeki münazara ve söyleşileri, ilim ve fıkhı alanında bazı sorunları çözmesi, Şia ve Sünni İslam alimleri ve araştırmacıların övgüsüne neden oluyordu. Öyle ki onların çoğu imamın ilmi şahsiyetini seçkin bilerek övmüştür. Nitekim Hanbeli fıkıh alimlerinden Sıbt İbnül Cevzi şöyle diyor: "O ilim, takva, zühd ve bağışta babasının yolunu izlemekteydi." İmam Cevad aleyhisselam Hanefi fıkıh büyüklerinden Yahya bin Eksem'le münazarasında münazara adabına riayet ediyordu. Tavır almıyor, karşı tarafın konuşmasını dikkatle dinliyordu. Sorular genelde konunun anlaşılmasını sağlamak için soruluyordu. Ama tabii sırf karşı tarafı küçümsemek için soru sorulduğu da oluyordu. İmam Cevad her durumda meclise hakimdi, muhatabını büyüklüğüne yakışır bir biçimde karşılıyordu. Muhatabı sorunun cevabını almakla kalmıyor, İmam Cevad aleyhisselamın etkisi altında kalıyordu. İmam Cevad aleyhisselam kısa fakat bir o kadar bereketli hayatında birçok seçkin öğrenci yetiştirerek onları çeşitli bölgelerde faaliyete gönderdi. Adı İmam Cevad aleyhisselamın öğrencileri ve sahabeleri arasında geçen İslam'ın büyük bilgini Ali bin Mahziyar Ahvazi ise İmam Cevad aleyhisselam ile çeşitli görüşmelerde marifet ve fazilet mertebelerine nail olanlardandır. İmamın çeşitli konulardaki veciz sözlerinin her biri insanların saadet yolunu ebediyete kadar aydınlatmaktadır. İmamın sözleri değerli gerçekleri barındırıyor ve her biri bizlere yeni bir ruh ve yeni bir can veriyor. İmam Cevad aleyhisselam Allah tarafından nimetlerin verilmesi şartı hakkına şöyle buyuruyor: "Allah'ın nimetleri bir kimseye çoğaldıkça insanların ona ihtiyacı da çoğalır. Kim bu zahmete katlanmazsa o nimetleri yok olmaya hedef kılar." Tabii ki imam bu yardımların başa kakılmaması şartına bağlıyordu. Günün birinde adamın biri çok mutlu ve neşe içinde Hazretin huzuruna çıkar. İmam Cevad aleyhisselam sebebini sorunca adam şöyle arz eder. Ey Resulullah'ın evladı! Sizin babanızın şöyle buyurduğunu duymuştum. Mutlu olmak için en layık gün Allah'ın insana kardeşlerini iyilik ve infak etme tevfikini bağışladığı gündür. Ben de bugün din kardeşlerimden yoksul ve aile sahibi olan 10 kişiye bir miktar para, erzak ve elbise bağışladım. Mutluluğum sebepsiz değildir. İmam buna karşılık şöyle buyurdu. Evet, sen mutlu olmaya layıksın. Tabi eğer iyi amelini ziyan etmemişsen. Adam duraksadı ve düşündü, sonra iyi amelini nasıl boşa çıkardığını sorunca, İmam Cevad, Bakara suresinin 264. ayetini tilavet etti. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde, insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Değerli dinleyiciler, İmam Cevad aleyhisselamın kutlu veladetini bir kez daha tüm İslam dünyasına tebrik ederek hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde havzalar arası transfer aslında insanoğlu tarafından inşa edilen ve suyu verimli bir bölgeden daha az suyu olan bölgeye transfer eden projeden söz ettik. Fakat çeşitli ülkelerde bu alandaki tecrübeler dünyanın birçok farklı bölgesinde gerçekleşen bu projenin başarılı olmadığını gösterdi. Bugün aynı projenin İran'daki uygulanmasını ele almak istiyoruz. İran'da boru ile su transferi her zaman ciddi muhalifleri ve destekçileri olmuştur. Bu programda konuyla ilgili iki örneğe değineceğiz. İran'ın güneydoğusunda Sistan ve Belüçistan bir zamanlar yemyeşil ovaları, çeşitli kuşlar, vahşi hayvanlara sahip bir bölge olarak ülkenin güneydoğu halkının gıda ihtiyaçlarını karşılayan bir bölgeydi. Üstelik insanları ülkenin diğer bölgelerine göç etmek zorunda kalmaz ve hatta diğer bölgelerden buralara birçok göçmeni kabul eden bir bölgeydi. Fakat uzun yıllardan beri bölgenin halkı ve özellikle çiftçiler ardı ardına yaşanan kuraklık ve ilgili sorunları ile mücadele ediyorlar. Bu konu birçok insanın diğer bölgelere göç etmesine de sebep olmuştur.
Bölgenin 46 bin hektarlık tarım arazilerine su taşıma boru hatları projesi birkaç yıl önce onaylandı ve inşaatına başlandı. Bu su taşıma projesi Sistan ve Belûçistan'ın kuzeyinde yaşanan kuraklıktan dolayı sorunları bir nebze yok ederek tarıma canlılık kazandırdı. İmran bölgesinde döşenen ana borulardan alınan tali boru hatları ile tarım arazilerine ihtiyacı olan su temin edildi. Projeye göre arsalarda döşenen ana ve yarı ana boru hatları yaklaşık 20 hektar tarım arazisinin parçalarını sulayabilecek şekilde döşenmiştir. Fakat boru hatları ile su transferi gerçekleştirecek bir diğer proje ise Hazar Denizi'nden Semnan iline döşenecek su boru hattıdır. Bu proje Sistan ve Beluçistan projesine rağmen çevre dostlarının büyük tepkisini çekti. Çevreciler söz konusu projenin İran'ın kuzeyinde ekosisteme telafi edilemeyecek zararlar vereceği kanaatindeler. Projeye karşı olanlar su transfer projesinin Hazar Denizi'nde su basıncının değişmesi ve tuz oranının artması nedeniyle ekosistem dengesinin bozulması sonucu Hazar Denizi ve Mazenderan eline facia boyutunda zararlar vereceği uyarısında bulunuyorlar.
Orman ve Çayırlar Bilimsel Araştırma Enstitüsü üyesi Muhammed Derviş projeyi muhalefetini şöyle savunuyor. Hazar Denizi suyunun Semnan iline transfer projesinde halkın yaşam kalitesini düşürmek için milyarlarca para harcıyoruz. Ayrıca su boru hattı yolunda yüz binlerce hektar tarım arazisinin işlevini değiştirirken Hirkani ormanlarını tahrip ediyoruz. Buna rağmen çevre örgütü ormanlara zarar verilmeyeceğini savunuyor. 55 bin kilometre kare yani İran yüz ölçümünün %7'si kadar olan Hirkani ormanları dünyanın en değerli ormanlarından biri olarak doğa müzesi sayılıyor. 25 ila 50 milyon yıllık geçmişi olan Hirkani ormanları 5 Temmuz 2019 tarihinde İran'ın 24. tarihi ve doğal mirası olarak UNESCO tarafından kayda alındı. Çevre dostlarının söz konusu projeye muhalefetlerinin bir diğer sebebi ise Hirkani ormanlarının bazı bölgelerine ciddi zararlar verilmesi ve hatta kuruması, Hazar Denizi'nde kirlilik oranının artması, balıkçılığın tehlikeye girmesi, arazi hazırlığının yok sayılması ve genelde diğer su transferi projelerinin de görülen boru hatları başına ve sonunda nüfus oranının tehlikeli sonuçlarıdır.
Tahran Radyosu.
Tabii ki projeyi eleştirenlerin yanı sıra destekleyenler de vardır. Onlar projenin çevreye zarar vermeyeceğini savunurken Semnan ilinin de suya ihtiyacı olduğunu belirtiyorlar. Tabii ki Semnan ili son yıllarda yüksek derecede kuraklık ve sonuçları ile mücadele ederken tarım ile uğraşan birçok köy ahalisi bölgeden göç etmek zorunda kalmışlardı. Su kaynaklarının kapsamlı yönetiminin boyutlarından bir diğeri yeraltı ve yerüstü suların entegre kullanılmasıdır. Bu yöntemin yararlarından baraj inşaatı ve yerüstü sular için fazla yatırımların önlenmesi, ayrıca yüksek performanslı kapasite ile su transfer sisteminin gerçekleşmesidir. Yeraltı sulara fazlasıyla yüklenmemek ve çöl bölgelerinde mevcut olan su kaynaklarını kullanmak ise bu yöntemin diğer olumlu yönleridir. Bu sistemde yerüstü ve altı su kaynaklarının hidrolik bağlantısı yüzeysel akışların denklemlerine göre incelenir. Bu proje yüzeysel suların kullanılmasına kıyasla kendine has özellikleri ve avantajları vardır. Su kalitesinin yüksek olması, az oranda arıtmaya ihtiyaç duyulması, kuraklıktan daha az etkilenmesi, başlangıçta daha az yatırım gerektirmesi ve kısıtlı projeler ve planlara ihtiyaç duyulması bu cümledendir.
Bunlara ilaveten bu yöntemin geliştirilmesi toplu eylemler gerektirmez ve yüzeysel suların tüketim ile orantılı olmadığı zaman pompalamakla yeraltı sularının kullanılması gereken yönetim ve kontrol ile arza orantılı olarak gerçekleşir. Bu yüzden yeraltı su kaynakları birçok kurak ve yarı kurak bölgede su temini için hayati bir kaynak olarak gündemde ve doğru şekilde de kullanılabilir. Şimdi su taşıma projeleriyle tanışmanız için biraz daha bilgi vererek açıklamada bulunuyoruz. Fakat önce akifer ile tanışmalıyız. Akifer ekonomik olarak önemli miktarda suyu depolayabilen, yüksek geçirgenliğe ve yeterince hızlı taşıyabilen geçirimli jeolojik birimlerdir. Akiferler yeraltı sularını tutması ve çekilebilmesi için yüksek gözeneklilik ve geçirgenliğe sahip olmalıdır. Pekişmemiş kumlar ve çakıllar, kum taşları, konglomeralar, kireç taşları, dolomitler, bazalt akıntıları, çatlaklı, platonik ve metamorfik kayaçlar akifer olarak nitelendirilen kayaçlardır. Su, akiferde açılan kuyu ile pompalanarak çıkartılır. Alınan su miktarı ise yağışların akifer taşlarına nüfuzu ile karşılanır. Tabii ki tüm akiferlere eklenen su miktarı aynı değil ve bu mesele su istihracında dikkate alınmalıdır. Aslında hızlı pompaj ise bizzat kuyu değil, aynı akiferden beslenen komşu kuyularında kurumasına sebep olabilir. Her alanda akiferler diğer akiferlerden ayrıdır. Fakat bir akiferin sınırı diğer akiferlere doğru yönelebilir. Öyle ki bir akifer diğer akifer sisteminin bir parçası olabilir.
Formasyon çatlakları ve diğer çatlaklarda biriken sular, çatlakların birbirine bağlı olması ve bölge topografi özelliklerine bağlı olarak bir yeraltı su havzası oluştururken, aynı zamanda akması durumunda yeryüzüne çıkarak ırmak oluştururlar. Buna ilaveten sert akiferlerde açılan kuyularla mevcut sulardan yararlanılabilir. Sert akiferlerin en uygunu ise kalkerli oluşumlarda ve çatlaklar arasında homojen ve tamamen geniş bir çapta ve birbirine bağlı olarak oluşurlar. Bu akiferler iyi kapasiteye sahip nehirler mevcuttur. Son 10 yıllarda insani ve tarım için yeraltı suların kullanılması dünyanın büyük bir kesiminde yeraltı suların düzeyini önemli oranda düşürmüştür. Öyle ki bu mesele küresel bir sorun haline gelmiştir. Yeraltı su düzeyinin düşmesi ve yeraltı su havzalarının boşalması sonuçları, örneğin su istihraç masraflarının artması, toprak çökmesi ve Amerika, İtalya, Japonya, İngiltere, Çin, Tayland, Tayvan ve Meksika gibi ülkelerde su kalitesinin düşmesi şeklinde görülüyor.
Yüzeysel su kaynaklarına kıyasla yeraltı sularının kontrolsüzce kullanılması ve pompalanması sonuçları zaman aşımı ile yavaş yavaş kendini göstermektedir. Söz konusu kaynaklardan düşük doğruluk payına sahip tahminlerin yapılması ve söz konusu kaynakların durumunun tam olarak bilinmemesi, ayrıca durumlarının değişmesi kolaylıkla gözlemlenemez ve belgelenemez. Ayrıca statik veya durgun yeraltı su kaynaklarından fazlasıyla su istihracı, kuyulardaki su seviyesinin değişmesi ve yeraltı su kaynaklarında depolanan su hacminin değişmesi arasındaki orantı, yüzeydeki sulara göre daha da karmaşıktır. Bu yüzden bu sürecin gözlemlenmesi çok daha zordur. Bu kaynakların ihya edilme süreci yüzeysel sulara kıyasla daha yavaştır.
Bu yüzden su kaynaklarını koruma ve kalıcılığını sağlamak, söz konusu kaynakların daha iyi tanımak, potansiyel tehditleri ve mücadele yollarını bilmek ise inkar edilmeyen zaruretlerdendir. Bu yüzden yeraltı su kaynaklarının özellikleri, yenilenebilir yeraltı su kaynakları ve su sirkülasyonun tüm yeraltı su kaynaklarına göre oranın belirlenmesi büyük önem taşıyor. Aslında çevre uzmanları yeraltı su kullanım planlanmasında ve öneminin açıklanmasında kullanma oranı ve geride kalan kaynakların nitelik ve niceliği üzerindeki etkisine odaklanmaları gerekir. Bu konunun insanın özellikle kuru ve yarı kurak bölgelerde yaşamının sürmesinde belirleyici ve temel bir rol ifa ediyor.
Değerli dinleyiciler, Dünya'da Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünde sonuna geldik.
Sohbetimiz sonunda bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.